Ayrım 20. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli. Sayfa 378. B. Orta Doğu'daki gelişmeler. A. İsrail'in kurulması 1948. İsrail Devleti'nin kurulmasında Balfour Deklarasyonu oldukça önemli bir paya sahiptir. Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde Uluslararası Siyonist Hareket'in liderlerinden olan Lord Rothschild'a bir mektup göndererek Filistin topraklarında bir Musevi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini bildirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere'nin mandasına verilen Filistin, Yahudilerle Araplar arasındaki çatışmalar yüzünden İngiltere'ye sorun teşkil etmeye başlamıştır. İngiltere, Filistin'deki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için 1939 yılında bölgeye yapılacak Yahudi göçlerini sınırlamıştır. Fakat bu sefer Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Yahudiler Filistin'e kaçak olarak girmeye başlamışlar ve bu kaçak göçleri Haganah adlı gizli bir teşkilat organize etmiştir. Filistin'deki İngiliz kuvvetleri bu kaçak göçleri önlemeye çalışınca İngiliz askerleri ile Yahudiler arasında silahlı çatışmalar çıkmıştır. Uyarı: bu çatışmalarda İrgun adlı Yahudi Teftiş Teşkilatı aktif bir rol oynamaktaydı. İkinci Dünya Savaşı biter bitmez ABD Başkanı Truman, İngiliz hükümetine başvurarak 100 bin Yahudinin derhal Filistin topraklarına gönderilmesini talep etmiştir. İngiltere, 2 Nisan 1947'de bu meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürmüştür. BM üyeleri arasında mesele ikiye bölünmüş ve Kanada, Çekoslovakya, Guatemala, Hollanda, Peru, İsveç ve Uruguay'ın desteklediği çoğunluk teklifine göre Filistin'in Araplarla Yahudiler arasında taksim edilmesi ve iki ayrı bağımsız devlet kurulması kararı alınmıştır. Kudüs ile ilgili ise milletler arası statüye sahip olması gerektiği kararı çıkmıştır. Hindistan, Yugoslavya ve İran tarafından desteklenen azınlık teklifine göre de Filistin, Yahudi ve Arap devletlerinden meydana gelen federal bir devlet haline gelmeliydi. Yahudiler çoğunluk planını, Araplar ise azınlık planını tuttular. Çünkü Araplara göre azınlık planı Filistin'in toprak bütünlüğünü korumaktaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 27 Kasım 1947'de Filistin'in Araplarla Yahudiler arasında taksimine karar verildi. Fakat karara göre Filistin'de kurulacak Yahudi ve Arap devletleri arasında bir ekonomik birlik oluşturulacak ve Kutsal Kudüs şehri de milletler arası bir statüye sahip olacaktı. Genel kurulun taksim kararı bütün Arap dünyasında tepkiyle karşılanmıştır. Arap ülkeleri 17 Aralık 1947'de Kahire'de yaptıkları toplantıda Filistin'in taksimini önlemek için savaşa gitme kararı almışlardır. İngiltere, Nisan 1948'den itibaren kuvvetlerini çekmeye başlamış ve bu çekme işinin tamamlanmasından bir gün önce de David Ben-Gurion başkanlığında 14 Mayıs 1948 günü Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etmiştir. İsrail Devleti kurulur kurulmaz Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları 15 Mayıs'tan itibaren İsrail'e savaş ilan etmişler ve böylece 1. Arap-İsrail Savaşı başlamıştır. 1948-49 Arap-İsrail Savaşı 1 yıl kadar sürmüştür. Savaş çıktığı andan itibaren Birleşmiş Milletler'de bir ateşkes sağlamak istemiş taraflar arasında İsrail-Mısır Ateşkes Antlaşması 24 Şubat 1949'da Rodos'ta, İsrail-Lübnan Ateşkes Antlaşması 23 Mart 1949'da Ras El Nakura'da, İsrail-Ürdün Ateşkesi 3 Nisan 1949'da Rodos'ta ve İsrail-Suriye Ateşkesi de 20 Temmuz 1949'da Mannerheim'de imzalanmıştır. Not: Irak'ın İsrail ile sınırı olmadığı için herhangi bir ateşkes anlaşması imzalanmamıştır. İsrail, Araplarla yaptığı muharebelerde Filistin topraklarının hemen hemen 1/4'ünü ele geçirmiştir. İsrail'in bu yayılması taksim kararına da ters düşmüş, Kudüs şehri milletler arası statüye sahip olacağı halde savaşın sonunda yarısı İsrail'in eline geçmiştir. İsrail 1967 savaşında Kudüs'ün diğer yarısını da ele geçirmiştir. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı'nın sonuçları. Savaş, Filistin'de yaşayan 1 milyon kadar Arap'ı mülteci durumuna düşürmüş ve mülteciler sorunu ortaya çıkmıştır. Arap ülkeleri içinde en kuvvetli orduya sahip olduğu sanılan Mısır'ın savaşta en ağır yenilgiye uğrayanlardan olması, Mısır'da monarşinin yani Kral Faruk rejiminin devrilmesine ortam hazırlamıştır. Küçük bir İsrail ordusu karşısında 5 Arap devletinin askeri gücünün yenik duruma düşmesi Arap dünyasında milliyetçilik duygusunu güçlendirmiş ve Arap milliyetçiliği hareketi ivme kazanmıştır. Mısır'da Arap-İsrail savaşlarından sonra krallık rejiminin zayıflaması, Kral Faruk rejiminin devrilmesine ve yerine Cemal Abdülnasır'ın iktidara gelmesine yol açmıştır. Nasır iktidara geldikten sonra Arap milliyetçiliğinin liderliğini üstlenmeye çalışmıştır. Uyarı: savaşın sonunda barış antlaşması yapılmaması, ileride Arap-İsrail savaşlarının tekrarlanmasına ortam hazırlamıştır. Amerika, İngiltere ve Fransa 25 Mayıs 1950'de bir deklarasyon yayımlayarak Arap ülkelerine ve İsrail'e ancak iç güvenliklerinin gerektireceği kadar silah satacaklarını ve bunu da bu silahların başka bir devlete karşı kullanılmaması şartıyla yapacaklarını bildirdiler. Kısacası Batılılar, Orta Doğu'ya bir silah ambargosu uygulamışlardır. B. Bağdat Paktı 1955. Fransa ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki etkinliği azalınca Sovyet Rusya'nın Orta Doğu'ya yayılmasını önlemek amacıyla Orta Doğu ülkeleri arasında bir ittifak kurma fikri ilk zamanlarda Amerika'dan gelmiş fakat fikir Türkiye tarafından gerçekleştirilerek Şubat 1955'te Türkiye ile Irak arasında Bağdat'ta bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Nisan 1955'te İngiltere'nin, Eylül 1955'te Pakistan'ın ve Kasım 1955'te İran'ın Bağdat Paktı'na katılmasıyla ittifak genişletilmiştir. Ancak Irak dışındaki Arap ülkelerinin pakta katılmaması ve buna karşı Orta Doğu'nun pakta katılanlar, Irak, İran ve Pakistan, karşı çıkanlar, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan ve Yemen ve tarafsız kalanlar, Ürdün ve Lübnan olmak üzere gruplaşması, SSCB'nin işini kolaylaştırmış, paktın amacına ulaşmasını engellemiştir. Amerika, Arap devletlerinin tepkisini fazla çekmemek için pakta resmen üye olmamıştır. Ancak üye devletleri askeri, teknik ve ekonomik yardım bulunacağını belirterek paktın güçlenmesine çalışmıştır. Sovyetler Birliği'nin tehdidine ve yayılmasına karşı NATO ile SEATO'yu birleştiren Bağdat Paktı'nın kurulması, Türkiye-SSCB ilişkilerini daha da gerginleştirmiştir. Ayrıca Irak hariç Arap devletleri ile Türkiye arasındaki münasebetler olumsuz bir seyir takip etmeye başlamıştır. Not: bu paktın kurulması ile Orta Doğu'nun liderliğinin Türkiye'ye geçmesi, Arap dünyasını kendi çatısı altında toplamak isteyen Mısır lideri Nasır'ı endişelendirmiştir. Nasır, paktın kurulmasından sonra Batı aleyhdarlığını artırmış, SSCB ile ilişkilerini sıkılaştırmıştır. Bu da Süveyş krizine ortam hazırlamıştır. C. Süveyş krizi 1956. 23 Temmuz 1952'de Hür Subaylar Komitesi'nin yaptığı askeri darbeyle Yarbay Cemal Abdülnasır Mısır'ın yönetimini ele geçirmiştir. Abdülnasır iktidara geldikten sonra Arap ülkeleri arasında bir kolektif güvenlik paktının yani bir askeri ittifakın kurulması bir yandan da İslam Kongresi adı altında bir birlik oluşturulması için çalışmaktaydı. Bu gelişmelerde Nasır'ın gerçekleştirmek istediği şey Doğu ve Batı blokları arasında bir üçüncü blok oluşturmak idi. Ancak Bağdat Paktı'nın kurulması Nasır'ın planlarını bozmuştu. 1956'da Nasır, İngiliz-Fransız ortaklığındaki Süveyş kanalını millileştirdiğini ilan edince, ABD, İngiltere ve Fransa, Süveyş'in Mısır'ın kontrolünden çıkarılması için birçok girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Nasır'ın Süveyş'in milletler arası kontrolü bırakılması teklifini reddetmesi üzerine İngiltere, Fransa ve İsrail bir araya gelerek Süveyş'i ele geçirmek için bir plan hazırlamışlardır. Bu plana göre İsrail Mısır'a savaş açacak, İngiltere ve Fransa ise taraflar arasındaki savaşa son vermek için bölgeye asker çıkararak kanalı ele geçireceklerdi. Bu planın gerçekleştirilmesi üzerine SSCB, İngiltere, Fransa ve İsrail'e savaşın hemen durdurulmasını isteyen mesajlar gönderdi. SSCB Başbakanı Bulganin aynı gün Amerikan Başkanı Eisenhower'a da bir mesaj göndererek Amerika ve Sovyet Rusya'nın Mısır'a ortak bir kuvvet göndererek savaşı durdurmalarını istemiş ve bu savaş durdurulmadığı takdirde bunun 3. Dünya Savaşı'na gidebileceğini ima etmiştir. Ortak kuvvet teklifine karşı çıkan Amerika, Sovyetlerin Mısır'a asker göndermesi karşılığında Amerika'nın gereken tedbirleri alacağı cevabını vermiştir. İki taraftan gelen ağır baskılar karşısında bu devletler daha ileriye gidememişler ve Mısır'dan çekilmek zorunda kalmışlardır. Süveyş kanalı da temizlenerek 1957 Mart'ında Dünya Deniz Trafiği'ne yeniden açılmıştır. Uyarı: 1956 Süveyş krizinin en büyük sonucu Sovyet Rusya'nın Orta Doğu'daki prestij ve etkisini artırmasıdır. D. Eisenhower doktrini 1957. ABD özellikle 1956'da ortaya çıkan Süveyş krizinden sonra Arap dünyasında batılı devletlerin imajının zedelendiğini, bunun yerine SSCB'nin prestijinin arttığını anlamıştır. Bu durumu düzeltmek için Başkan Eisenhower, 5 Ocak 1957'de Amerikan Kongresi'ne gönderdiği mesajda Süveyş krizinden sonra SSCB'nin Süveyş kanalına ve Batı'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına hakim olarak bölgeyi siyasi kontrolü altına almaya ve Batı blokuna bu sayede büyük bir darbe vurmaya yakın olduğunu belirtmiştir. Bu şartlarda yapılacak iki şey vardı. Bölge ülkelerinin ekonomik sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olmak, ister ikili ister toplu münasebetler yoluyla bu ülkelere komünizm hegemonyasının neler getirebileceğini anlatmak ve bunların komünizme karşı koymalarına yardım etmek. Bu gerekçelerle Başkan Eisenhower, 5 Ocak 1957'de Kongre'ye gönderdiği ve Eisenhower doktrini adını alan mesajda bütün bu hususları açıkladıktan sonra Kongre'den kendisine aşağıdaki yetkinin verilmesini istemiştir. Bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma çabası içine giren Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmak, bu ülkelerin istemeleri şartıyla milletler arası komünizmin kontrolü altında bulunan bir ülkeden gelecek açık silahlı saldırılar karşısında Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasını sağlamak. Not: Eisenhower doktrini Amerika'nın Orta Doğu ile bağlantı kurmasında önemlidir. Daha önce ABD, Truman doktrinini yayımlamış ve bölge ile ilişki kurma yolunu seçmişse de doktrini sadece Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardım yapılmasını öngörmekteydi. Ancak Eisenhower doktrini bütün bir Orta Doğu bölgesini siyasetin içerisine almış ve Amerikan askerinin kullanılması suretiyle bölgedeki ülkelerin komünizme karşı savunulmasını da üstlenmiştir. E. Suriye bunalımı 1957. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Suriye'de 1950'li yıllarda ard arda hükümet darbeleri yaşanmıştır. Suriye'nin 1956'da SSCB ile yardım antlaşması imzalaması Türkiye, Irak, Ürdün, İsrail ve Lübnan tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu antlaşmadan sonra Sovyetler Suriye ile yakın ilişki kurmuş, hatta Suriye fiilen SSCB uydusu haline gelmiştir. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Eisenhower, Başbakan Menderes'e gönderdiği mesajda Suriye'nin bir saldırısı karşısında Türkiye, Irak ve Ürdün'ün bu ülkeye karşı askeri bir harekata girişmek zorunda kalması halinde Amerika'nın kendilerine derhal silah yardımı yapacağını bildirmiştir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Suriye sınırına yığınak yaparak askeri tatbikatlar yapması Türkiye-Suriye ilişkilerini daha da gerginleştirmiştir. SSCB'nin karşı baskılarını artırdığı dönemde ABD'nin Türkiye'ye büyük bir destek vermesi, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yapması, Ürdün Kralı Hüseyin'in Suriye'ye karşı tavrını yumuşatması üzerine kriz çözüme kavuşmuştur. F. Ürdün buhranı. Ürdün Kralı Hüseyin, Mısır ve Suriye ile birlikte Eisenhower doktrinine ilk karşı çıkanlar arasında yer almakla beraber bu doktrinden faydalanmak istemiştir. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistin'den kaçan 500 bin Arap Ürdün'e sığınmıştır ve bunların büyük çoğunluğunu Nasır taraftarları oluşturuyordu. Durum bu şekildeyken Ürdün'de Ekim 1956'da yapılan seçimleri Nasırcılar kazanmış ve Başbakanlığa Nabusi gelmiştir. Kral Hüseyin ile Başbakan Nabusi arasında ilk günden başlayan sürtüşme Nisan 1957'de tam bir çatışma içine girmiştir. Nabusi, Sol Eğilimi Genelkurmay Başkanı Ali Abu Nuvar'la işbirliği yaparak Amman üzerine tank birlikleri sevk etmeye hazırlanırken kral tarafından başbakanlıktan düşürülmüştür. Kral Hüseyin, Nabusi'yi bertaraf ederken Amerika ve Suudi Arabistan'ın da desteğini sağlamıştı. Gelişmeleri endişeyle takip eden Amerika, Ürdün'den yana tavır almıştır. Irak ve Suudi Arabistan'da Ürdün'ün yanında yer almışlardır. Hatta Irak hükümeti yayınladığı bir bildiride Ürdün'de krallık rejiminin yıkılması halinde Irak'ın bölgeye asker sokacağını açıklamıştır. Böylelikle Arap dünyasının 3 monarşisi sıkı bir dayanışma içine girmiş bulunuyordu. Bu dayanışma Amerika'nın desteğiyle birleşince Kral Hüseyin karışıklıkları ve ülkesine yönelen tehlikeyi bertaraf etmeye muvaffak oldu ve iç kriz de böylece kapandı. Uyarı: Ürdün, Eisenhower doktrininden yararlanan ilk ülke oldu. G. Lübnan bunalımı 1958. Haziran 1957'de Lübnan'da yapılan genel seçimleri Cumhurbaşkanı Kamil Chamoun'un hile karıştırarak kendisinin görev süresini 4 yıl daha uzatacak bir parlamento seçtirmesi ve Amerika'nın yayınladığı Eisenhower doktrinini desteklemesi siyasal bir krize sebep olmuştur. Halbuki yarısı Hristiyan, yarısı Müslüman olan Lübnan halkının Müslüman Arap kesimi esas itibariyle Nasır tarafları idi ve Eisenhower doktrinine aleyhtardı. Lübnan halkının ikiye bölünmesinden sonra muhalif bir gazetecinin öldürülmesiyle olaylar Beyrut ve Trablus'ta Tripoli grevlere dönüştü. Cumhurbaşkanı Chamoun, Amerika, İngiltere ve Fransa'ya başvurarak bütün bu yapılanların bir yabancı müdahalesinin eseri olduğunu bildirmiş ve bu sebeple Lübnan'a yardım yapılmasını istemiştir. Bu arada Irak'ta monarşinin yıkılması ve Bağdat Paktı'nın zarar görmesi müdahale yanlısı olmayan ABD'nin fikrini değiştirmiş ve ABD yaklaşık 15 bin askeriyle Lübnan'a çıkarma yapmıştır. ABD'nin baskıları üzerine Chamoun, Cumhurbaşkanlığının süresini uzatmamayı kabul etmiştir. Genelkurmay Başkanı Şahap'ın, Lübnan parlamentosu tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesiyle kriz aşılmıştır. H. Sento, 1959. Irak'ta yapılan askeri darbinin ardından monarşinin yıkılması üzerine 24 Mart 1959'da Irak, Bağdat Paktı'ndan çekildiğini resmen açıklamıştır. Irak'ın ayrılmasından sonra paktın merkezi Ankara olmuştur. 18 Ağustos 1959'da Bağdat Paktı'nın adı Merkezi Antlaşma Örgütü anlamına gelen Central Treaty Organization yani CENTO olarak değiştirilmiştir. CENTO'nun ilk toplantısı 7-9 Ekim 1959'da Washington'da yapılmış ve örgüt aslında savunma amacıyla kurulmuş olmasına rağmen faaliyetlerini üyeler arasında ekonomik, kültürel ve teknik işbirliği konularına yöneltmiştir. 20 yıl devam eden örgüt 12 Mart 1979'da Pakistan ve İran'ın ayrılması ile dağılma noktasına gelmiştir. Türkiye 13 Mart 1979'da bu devletlerin CENTO'dan ayrılması kararlarını saygıyla karşıladığını ve bu durumda CENTO'nun bölgedeki işlevini fiilen kaybettiğini, örgütün ilgili anlaşma hükümleri gereğince sona erdirilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını açıklamıştır. Böylece Bağdat Paktı'nın bir devamı şeklinde olan CENTO, hukuken olmasa bile fiilen sona ermiştir. C. Uzak Doğu'daki gelişmeler. Avrupa'da NATO'nun ve dolayısıyla Doğu ve Batı blokları arasında dengenin kurulması üzerine bu iki blok arasındaki çatışmalar ve soğuk savaş gelişmeleri Avrupa'dan Uzak Doğu'ya da kaymıştır. Bu bölgede oldukça etkin konumda olan TSCB ve Çin'i rahatsız eden iki konu vardır. Bunlar Amerika'nın Güney Kore'de, Fransa'nın da hala Güneydoğu Asya'da bulunması ve dahası Amerika'nın da Fransa'yı desteklemesiydi. Bu yüzden 1950-54 arasında Uzak Doğu çatışmalarının iki temel gelişmesi Kore Savaşı ile Hindi-Çini Savaşı olmuştur. A. Kore Savaşı. Mayıs 1945'te Amerika ile SSCB arasında yapılan bir anlaşmaya göre savaş bittikten sonra Kore, ABD, SSCB, İngiltere ve Çin'in ortak vesayeti altına konacaktı. Temmuz 1945'teki Potsdam Konferansı'nda da Sovyet Rusya Uzak Doğu Savaşı'na katılmaya karar verince askeri harekat bakımından Kore toprakları 38. enlem çizgisiyle ikiye ayrılmış ve bu çizginin kuzeyi Sovyet, güneyi de Amerikan askeri harekat sahası olarak kabul edilmiştir. Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarını atmasıyla birlikte SSCB'nin de Japonya'ya savaş ilan edip askerlerini Kuzey Kore'ye sokması ve 38. enlem çizgisine kadar ilerlemesiyle Kore fiilen ikiye bölünmüş oluyordu. Amerikan-Sovyet müzakereleri öte yandan Birleşmiş Milletler'in çabaları iki Kore'nin birleşmesini sağlayamadı. Bunun üzerine Amerika 10 Mayıs 1948'de Güney Kore'de seçimler düzenledi ve bunun neticesinde de Syngman Rhee'nin başkanlığında Güney Kore Cumhuriyeti kuruldu. Sovyetler de Kuzey Kore'de Ağustos 1948'de kendilerine göre bir seçim düzenlediler ve Kuzey'de 9 Eylül 1948'de Kim Il-sung liderliğinde Kore Halk Cumhuriyeti'ni kurdular. Kore, Asya'nın stratejik bir bölgesidir. Güney Kore ve Japonya'da Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu göz önüne alınınca Amerika'nın stratejik bakımdan kuvvetli bir durumda olduğu ortaya çıkmaktadır. Sovyetler, Çin'de komünistlerin duruma hakim olmasını beklemiş ve ABD'nin Kore'ye yerleşmesine bir anlamda göz yummuşlardır. Fakat Çin 1949 sonunda komünist rejim idaresi altına girince Sovyetlerin Asya'daki kuvvet pozisyonları iyice güçlenmiştir. Bunun üzerine SSCB, Amerika'yı Asya kıtasından atmak için Moskova'nın talimatı ile Kuzey Kore kuvvetleri ile 25 Haziran 1950 sabahından itibaren Güney Kore'ye karşı saldırıya geçmiştir. ABD derhal harekete geçmiş ve BM Antlaşması hükümleri gereğince Güney Kore'nin yardımına gönderilmek üzere çeşitli milletlerin askerlerinden meydana gelen fakat esas yükü Amerika'nın sırtlandığı bir Birleşmiş Milletler Kuvveti teşkil etmiştir. Bu kuvvetin komutanlığına Amerikalı General MacArthur getirilmiştir. Güney Kore'ye askeri yardım gönderen 17 devlet şunlardı: ABD, Avustralya, Belçika, Filipinler, Fransa, Güney Afrika Birliği, Habeşistan, Hollanda, İngiltere, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Porto Rico, Tayland, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan. Uyarı: Türkiye Birleşmiş Milletler Kuvveti'ne bir Tugaylı kuvvetle katılmış ve böylece NATO'ya girme yolunda önemli bir adım atmıştır. Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı, Temmuz 1953'te Panmunjom mütarekesinin imzası ile sona ermiştir. Bu mütareke ile kuzey ve güney arasındaki sınır yine 38. eylem olarak kalmıştır. Bu 3 yıllık süre içinde taraflardan hiçbiri kesin bir üstünlük gösterip zafere gidememiştir. Çünkü Ekim 1950'den itibaren Komünist Çin, gönüllü adı altında gönderdiği silahlı kuvvetleriyle Kore Savaşı'na dahil olmuştur. Bununla beraber SSCB, Çin ve Amerika Savaşı, Kore'nin sınırlarının dışına taşırmamaya dikkat etmişlerdir. B. SEATO, 8 Eylül 1954, Southeast Asia Treaty Organization, Güneydoğu Asya Anlaşması. Kore ve Vietnam savaşları, ABD'yi bu bölgede almaya başladığı savunma tedbirlerini daha da kuvvetlendirmeye sevk etti. Bu savaş, Güneydoğu Asya'nın karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi açıkça gösterdiği gibi bölgenin stratejik ehemmiyetini de artırmıştı. Bu bölge, komünizmin kontrolü altına düştüğü takdirde SSCB ve Çin, Singapur ve Malaka Boğazı'na da hakim duruma geçerlerdi ve bu da Pasifik Okyanusu'nun savunması açısından büyük tehlike arz etmekteydi. Amerika'nın bölgeyi Çin ve SSCB'ye karşı koruma adına attığı ilk adım, bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Tayland, Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam'a askeri ve ekonomik yardımlarını artırmakta olmuştur. İkinci adım, SEATO veya Manila Paktı denilen Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı'nın Southeast Asia Treaty Organization kurulmasıdır. Bu ortak savunma sistemi, Eylül 1954'te Amerika, İngiltere ve Fransa ile Uzak Doğu ülkelerinden Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland ile Pakistan'ın katılmasıyla kurulmuştur. SEATO'nun imzası ile Amerika, Sovyet Rusya ve müttefiki Çin etrafında Avrupa'nın Atlantik kıyılarından Pasifik'e kadar uzanan bir ittifaklar çemberi meydana getirmiş oluyordu. D. Sömürgeciliğin sona ermesi. Batılı devletlerin Asya ve Afrika'daki sömürgeleri, özellikle 1945'ten sonra sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık hareketlerine girişmişlerdir. Bunda sömürgeci devletlerin savaş sırasında yıpranmaları ve eski güçlerini kaybetmeleri önemli rol oynamış ise de asıl büyük etkiyi sömürgeci devletlerin egemenliği altındaki toplumlarda gelişen ulusçuluk hareketlerinin hızla güçlenmesi yapmıştır. Bunun sonucunda sömürge imparatorlukları yıkılmaya ve buralarda bağımsız birçok yeni devlet kurulmaya başlamıştır. Asya, Hindistan ve Pakistan, 1947'de İngiltere'den. Seylan ve Birmanya, 1948'de İngiltere'den. Endonezya, 1949'da Hollanda'dan. Vietnam, 1954'te Fransa'dan. Malezya, 1957'de İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandılar. Afrika, Libya, 1951'de İtalya'dan. Sudan, 1956'da İngiltere'den. Tunus ve Fas, 1956'da Fransa'dan. Ghana, 1957'de İngiltere'den. Gine, 1958'de Fransa'dan. Nijer, 1960'da Fransa'dan. Somali, 1960'da İngiltere ve İtalya'dan. Cezayir, 1962'de Fransa'dan bağımsızlıklarını kazandılar. E. Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB'nin baskısı üzerine Batı blokuna yakın bir politika izlemeye önem vermiştir. Bu durumun sebepleri arasında İkinci Dünya Savaşı sona ermeden 19 Mart 1945'te Moskova Büyükelçisi Selim Sarper'i kabul eden Molotov, 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı feshettiğini bildirmiştir. Türkiye'nin yeni bir antlaşmanın yapılması önerisine karşı 7 Haziran 1945'te Molotov, Büyükelçi Sarper'e iki ülke arasında yeni bir antlaşma yapılabilmesi için Boğazların Türkiye ile birlikte savunulması, bunu sağlamak için de Sovyetlere Boğazlarda deniz ve kara üsleri verilmesi, Montreux Sözleşmesi'nin değiştirilmesi, Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne iade edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bir yıl sonra ise 8 Ağustos 1946'da Boğazlarla ilgili görüşlerini içeren bir notayı Türkiye'ye vermiştir. Bu notada Boğazlardan geçiş rejimini düzenleme yetkisinin Türkiye ile Karadeniz devletlerine ait olmasını, Boğazların Türkiye ile SSCB tarafından ortaklaşa savunulmasını istemiştir. Bunun üzerine Türkiye, Sovyet tehlikesine karşı bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla 1939'dan itibaren ittifak içinde bulunduğu İngiltere'nin ve savaş sonunda dünyanın en güçlü devleti olarak ortaya çıkan ABD'nin desteğini aramıştır. Fakat gerek Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmış olması, gerekse Türkiye'de büyük bir endişe uyandıran Sovyet davranışlarının Batı'da aynı tepkiyle karşılanmaması sebebiyle başlangıçta istediği desteği elde edememiştir. Bu arada Yunanistan'da iç savaş başlaması ve komünizm tehlikesinin güçlenmesi üzerine İngiltere'nin de telkinleriyle ABD, Türkiye ve Yunanistan'a Truman Doktrini çerçevesinde yardım yapmaya başlamıştır. 12 Temmuz 1947'de Türk-Amerikan İkili Antlaşması'nı 4 Temmuz 1948'de imzalanan Ekonomik İşbirliği Antlaşması takip etmiştir. Antlaşmadan sonra Marshall Planı çerçevesinde 1949-1951 arasında Türkiye'ye ABD ekonomik yardım yapmıştır. 1951 yılından sonra bu yardım ortak savunma programına dahil edilecektir. A. Avrupa Konseyi'ne üyelik 1949. 5 Mayıs 1949'da 10 ülke, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç, Strasbourg'da Avrupa Konseyi'ni kuran antlaşmayı imzalamışlardır. Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye, 8 Ağustos 1949'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin davetiyle beraber Yunanistan ve İzlanda ile birlikte konseye katılmıştır. Not: Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne girmesinde Batı blokuna yakın olma amacı ABD ile ilişkileri güçlendirme isteği, Avrupalı devlet statüsünde sayılma isteği bulunmaktadır. B. Türkiye'nin NATO'ya üye olması 1952. SSCB'nin Kominform'u kurarak yayılmacı bir politika izleyerek Doğu blokunu oluşturması üzerine ABD, SSCB'ye karşı ortak bir savunma örgütü kurulması kararını almış ve 4 Nisan 1949'da NATO'yu, North Atlantic Treaty Organization, kurmuştur. Türkiye'nin bu dönemde Avrupa Konseyi'nin üyeliğinin kabul edilmiş olmasına rağmen NATO'ya üye olma girişimleri özellikle İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa devletleri tarafından siyasi, ekonomik ve kültürel gerekçelerle reddedilmiştir. Uyarı: bu arada Türkiye'nin DP'nin iktidara gelmesiyle beraber liberal eğilimi bir politika izlemesi ABD ile ilişkileri yeni bir istikamete yönlendirmişti. Bu durumu fırsat bilen DP yönetimi, 4500 kişilik bir askeri gücü ABD'nin önderliğini üstlendiği NATO kuvvetlerine yardımcı olması için Kore'ye gönderdi. Kore Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin NATO'ya alınması konusunda ABD'nin tavrı değişmeye başlamış ve Kore Savaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık bu tür bölgesel güç mücadelelerinin sürekli olacağını göstermiş ve ABD'nin SSCB'ye karşı müttefik aramasının gerekli olduğunu göstermiştir. Sonuçta SSCB'ye karşı set çekilmesi ve çıkabilecek muhtemel bir savaşta askeri üslere ihtiyaç duyulması sebebiyle ABD, Türkiye'nin NATO'ya alınmasını gerekli görmüştür. Bu gelişmelerden sonra NATO Bakanlar Konseyi 15-20 Eylül 1951'de Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya üye olarak alınmasına oy birliğiyle karar vermiştir. TBMM'de 18 Şubat 1952'de Kuzey Atlantik Antlaşması'nı tasdik etmiş ve böylece Türkiye NATO'ya resmen üye olmuştur. Türkiye'nin NATO'ya alınmasında Kore'deki askeri başarısı, uluslararası sorunlarda Batılılarla birlikte hareket etmesi ve modern olmamakla beraber güçlü bir kara ordusuna sahip olmasının yanı sıra Batı savunması için gerekli olan jeopolitik yerinin önemi etkili olmuştu denilebilir. Türkiye'nin bu üyelikle Batılılara yaklaşma politikası bir yandan ülkenin ekonomik kalkınması ve silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için gerekli kaynakların dış yardım yoluyla batıdan kolay sağlanabileceğine inanılması gibi amaçlar etkili olmuştur. C. Balkan İttifakı'na katılma 1953. ABD'nin Avrupa'da SSCB kontrolü dışındaki tek komünist devlet olan Yugoslavya ile NATO'ya girmesi kesin olan Yunanistan ve Türkiye'nin bir ittifak yaparak SSCB'nin Akdeniz ve Balkanlar'da yayılmasını engellemek istemesi üzerine Balkan İttifakı kurulmuştur. Bunun üzerine 1951'in sonuna doğru 3 ülke, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya arasında başlayan yakınlaşma 1952 boyunca da devam etmiş ve 28 Şubat 1953'te Ankara'da 3 ülkenin Dışişleri Bakanları Fuat Köprülü, Stepanos ve Koca Popoviç tarafından bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre 3 devlet aralarında ekonomik ve kültürel işbirliği yapacaklar, ortak çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerine danışacaklar, üye devletlerin dışişleri bakanları yılda en az bir defa toplanacaklar, taraflar birbirlerinin aleyhine olan ve çıkarlarına aykırı düşen herhangi bir ittifaka girmeyecekler, ortak savunma konusunda da işbirliğini sürdüreceklerdi. Dışişleri bakanları arasında süren toplantılar sonucu yeni ilerlemeler sağlanmış, 9 Ağustos 1954'te 3 ülke arasında Bled Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre taraflar aralarından herhangi birine ya da birkaçına yönelen bir saldırıyı kendilerine de yapılmış sayarak askeri güçle dahil her türlü önlemi alacaklardı. Ancak paktın ilk günlerinden itibaren Türkiye ve Yugoslavya arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmış ve 1955'ten itibaren Sovyetlerle ilişkilerini düzeltmeye başlayan bu ülkenin pakta ilgisi azalmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasıyla da paktın doğurduğu olumlu hava silinmeye başlamıştır. Pakt 1960'a kadar devam etmiş ve Haziran 1960'ta da resmen sona erdiği açıklanmıştır. B. Bağdat Paktı ve Sento 1955. ABD'nin Sovyet yayılmacılığına karşı Orta Doğu'da ortak bir savunma ve işbirliği kurmak istemesi üzerine Bağdat Paktı kurulmuştur. Türkiye paktın oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Balkan Paktı, Türkiye, Irak, İngiltere, Pakistan, İran arasında yapılmıştır. Türkiye hem NATO'ya girerken İngiltere'ye verdiği Orta Doğu'nun savunulmasında aktif rol alacağı sözünü yerine getirme hem de Orta Doğu'da etkinliğini artırma amacıyla paktın kurulmasına öncülük etmiştir. Güvenlik ve savunma konusunda da işbirliği antlaşması olan bu pakt, kuruluş amacına ulaşamamış Türkiye'nin SSCB ile ilişkilerini gerginleştirmiştir. Ayrıca pakta karşı çıkan, başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleriyle Suriye, Suudi Arabistan ve Yemen ilişkileri de olumsuz yönde etkilenmiştir. Irak'ta monarşinin devrilmesi sonucunda paktan ayrılma kararının alınması üzerine paktın merkezi Ankara'ya taşınarak CENTO, Merkezi Antlaşma Örgütü, Central Treaty Organization adını almıştır. ABD'nin yoğun desteğine rağmen 12 Mart 1979'da Pakistan, paktın Pakistan'ın güvenliğini koruyamadığını, İran'da paktın yalnız emperyalistlerin çıkarlarını koruduğunu gerekçe göstererek CENTO'dan çekildiğini bildirdi. Bağdat Paktı'ndan sonra onun bir devamı olan CENTO'da hukuk yönünden olmasa da fiilen sona ermiş oldu. E. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de meydana gelen önemli gelişmeler. 1. Siyasi gelişmeler. Kurulduğu andan itibaren yönünü batıya ve demokrasiye çeviren Türkiye, bir de Sovyet Rusya'nın kendisi üzerindeki baskısı ve talepleri devreye girince ABD ve Batı ile olan ilişkilerini daha da yoğunlaştırmaya karar verdi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün demokrasiyi savunan müttefiklerle ilişkileri güçlendirmek istemesi çok partili hayata geçiş sürecinin hızlanmasında etkili olmuştur. Bunun ardından ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi Temmuz 1945'te Nuri Demirağ tarafından kuruldu. Yurt genelinde etkili olamayan bu parti seçimlere gidemeden kapandı. Demokrat Parti'nin DP kuruluşu. Bu dönemde CHP'nin kendi içinde çiftçiyi topraklandırma kanunu kabulü sırasında parti içi muhalefet oluşmuş. Bu muhalefetin başını da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan çekmiştir. Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan'ın verdiği dörtlü takririn reddi üzerine bu kişilerin parti kurma çalışmaları başlamıştır. Partiden yazdıkları sert yazılar nedeniyle ihraç edilen Menderes, Köprülü ve Koraltan'a CHP'den ve milletvekilinden istifa eden Bayar da katılmıştır. C. Celal Bayar 1 Aralık 1945'te parti kuracaklarını açıklamıştır. İnönü tarafından Çankaya Köşkü'ne çağrılan Celal Bayar, Cumhurbaşkanı'ndan gerekli desteği aldıktan sonra 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti, DP, kurulmuştur. 1946 seçimleri. DP'nin baskıları üzerine CHP, milletvekili seçim yasasını değiştirmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa tek dereceli seçim esasına geçirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 396, Demokrat Parti 65 ve Bağımsızlar 7 milletvekilliği kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili genel seçimi olan bu seçim, adli denetim dışında açık oy, gizli sayım ve çoğunluk sistemi esasına göre yapıldı. Açık oy, gizli tasnif. Bu usulsüzlüklerinden dolayı şaibeli seçim şeklinde de anılmıştır. Bu genel seçim ile TBMM 8. dönem milletvekilleri seçilmiştir. 1950 seçimleri. Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimleridir. Bu genel seçim ile TBMM 9. dönem milletvekilleri seçilmiştir. Bu seçimlerde ilk defa gizli oy açık tasnif sistemi uygulanmıştır. 14 Mayıs 1950 günü yapılan seçimler Türkiye'de 27 yıllık tek parti devrimi sona erdirmiştir. 1923'ten beridir tek başına ülkeyi idare eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı halk oyu ile Demokrat Parti'ye devretmiştir. Seçim sonuçlarına göre DP %52.7 oy alarak 408 milletvekilliği kazanmıştır. CHP %39.4 ile 69 milletvekiliyle temsil edilme hakkı elde etmiştir. Millet Partisi 1, Bağımsızlar 9 milletvekiline sahip oldular. Atatürk'ten sonra 11,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan İsmet İnönü artık ana muhalefet lideridir. 22 Mayıs 1950 günü TBMM açılmıştır. Refik Koral'dan başkanlığa seçilmiş, ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı oylamasında DP Genel Başkanı İzmir Milletvekili Celal Bayar, 453 milletvekilinin katıldığı oylamada 387 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Hükümeti kurmakla DP Aydın Milletvekili Adnan Menderes görevlendirilmiştir. Aynı gün Menderes kendisinin ilk Cumhuriyet'in 19. hükümetini kurmuştur. Not: 1950 seçimleri tarihimizde Ak Devrim olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde Türkiye'ye Marshall Planı çerçevesinde ABD yardımları başladı. NATO'ya üyelik kabul edildi. Demokrat Parti iktidar. Demokrat Parti'nin kurulmasıyla ekonomik sıkıntıların artması üzerine ekonomik konularda hükümete olan tepkilerin artmasıyla DP ile CHP arasında ilişkiler gerginleşti. Bunun üzerine İsmet İnönü taraflar arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla iki partinin liderleriyle görüşmeler yapmış ve 12 Temmuz beyannamesini yayınlamıştır. Beyannamede İnönü, siyasal partilerin Türk demokrasisinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulamıştır. Uyarı: bu beyannamenin yayınlanmasından sonra partinin CHP'ye bağlı güdümlü bir demokrasi yürüttüğünü öne süren Fevzi Çakmak, Yusuf Hikmet Bayar, Kenan Öner, Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan ve Yusuf Kemal Tengirşek 20 Temmuz 1948'de Millet Partisi'ni, MP, kurdu. 1954 seçimleri. CHP'nin ekonomik sıkıntılara ana muhalefet partisi olarak önemli çözümler getirememesi Demokrat Parti'yi güçlendirmiştir. 2 Mayıs 1954 seçimlerinde Demokrat Parti gücünü iyice artırdı. DP 5.1 milyon oy alarak Türkiye Cumhuriyeti genel seçimleri tarihinde bugüne kadar kırılamamış bir oy rekoru kırdı. Parti toplam oyların %57,5'luk kısmını almıştı. TBMM 17 Mayıs 1954'te açılmış, Celal Bayar 513 milletvekilinin katıldığı oylamada 486 oy alarak bir defa daha Cumhurbaşkanlığı seçilmiştir. 27 Ekim 1957 seçimleri. Ekonomide yaşanan darboğaz ve siyasi çalkantılar nedeniyle DP seçimleri bir yıl önceye almıştır. 27 Ekim 1957 günü yapılan seçimler öncesinde kampanya oldukça sertleşmiştir. Seçimler iktidarı zayıflatmış, muhalefetin elini güçlendirmişti. Seçimler öncesinde muhalefetin seçimlere bir cephe halinde girmesini engelleyen DP yine de oy kaybından kurtulamamıştır. Sonuçlara göre DP %47.9 oyla 424 milletvekili çıkarmıştır. Celal Bayar 610 milletvekilinden 413 oy alarak 3. defa Cumhurbaşkanlığı seçilmiştir. Bu dönemde ekonomide ortaya çıkan olumsuzluklar hükümete karşı eleştirileri artırmıştır. Hükümetin vatan cephesi kurma ve muhalif gazeteleri kapatma gibi baskıcı politikası yanında CHP liderlerine de saldırılar başlamıştır. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi. İktidar muhalefet arasındaki çekişme, hükümetin muhalif düşüncede olanları tutuklamaya kadar geniş yetkilere sahip bir tahkikat komisyonu kurmasına yol açmıştır. Mecliste yaşanan çekişme sokağa da yansımış, İstanbul ve Ankara'da çıkan olaylar bu şehirlerde sıkı yönetimin ilan edilmesine yol açmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda Milli Birlik Komitesi Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el koymuştur. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel Başkanlığı'nda bir hükümet kurulmuş, siyasi faaliyetler askıya alınmıştır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, TBMM Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere Demokrat Partililer tutuklanmış, Demokrat Parti 29 Eylül 1960'ta kapatılmıştır. Milli Birlik Komitesi idam cezalarından üçünü onaylamış, tutuklu bulunan Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, 16 Eylül 1961'de Başbakan Adnan Menderes ise ertesi gün İmralı Adası'nda idam edilmiştir. Celal Bayar ve Refik Koraltan ile 11 kişinin idam cezası ömür boyu hapse çevrilmiştir. 1961 Anayasası 1960 hükümet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği 1924 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. 1961 Anayasası, genç subayların yaptığı 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından 37 yıllık bir dönemde gelişen politik yaşamın ve özellikle de çok partili siyasal ortamın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bir anayasaya gerek olduğunun düşünülmesi üzerine hazırlanmıştır. Bu anayasa, Soğuk Savaş dönemine aykırı olan özgürlükleri artıran Türkiye'nin en demokratik anayasasıdır. 9 Temmuz 1961'de halkın oyuna sunulmuş ve oylamaya katılanların %60.4'ü tarafından kabul edilmiştir. 1982 Anayasası'na kadar yürürlükte kalmıştır. 1961 Anayasası ile güçler ayrılığı sağlanmıştır. Yasama, yürütme, yargı. Yasama gücü Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere iki meclistir. Yürütmenin dışında bağımsız yargı organları kurulmuştur. Yasamadan çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Yürütmenin, yönetimin tüm eylemleri, kararları anayasal bir kuruluş olan Danıştay Denetimi'ne verilmiştir. TBMM, egemenlik hakkını kullanan tek organ olmaktan çıkıp anayasada sözü edilen yetkili organlardan biri olmuştur. Kişinin temel hak ve özgürlükleri anayasa ile güvenceye alınmıştır. 1961 Anayasası ile tam bir parlamenter sisteme geçirmiştir. Demokratik, sosyal ve hukuki devlet anlayışı güçlenmiştir. 2. Ekonomik gelişmeler 1945-1950 arası 7 Eylül 1947 kararları ile kur ayarlaması yapılmış, TL'nin değeri %53.6 oranında düşürülerek 1 Amerikan doları karşılığı 2.80 TL olarak kur sabitlenmiştir. Bankaların altın satmalarına izin verilmiştir. Bu dönemde yapılan kur ayarlaması nedeni, savaş sonrası uluslararası fiyat düzeylerini ve yeni ekonomi politikalarını uyum sağlayarak ihracatı artırmaktır. Türkiye'de devletçi ekonomiden liberal serbest pazar ekonomisine geçişin ilk adımı alınan bu kararlar olmuştur. Savaş sonrası dönemde Türkiye ekonomisi 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik küçülmeyi 1945-1947 arasında telafi ederek hızlı bir biçimde büyümüştür. 1947 yılında IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara üyelik kabul edilmiştir. 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı hazırlanarak Marshall Planı çerçevesinde alınacak yardımlar için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bu plan, tarım, haberleşme, sulama, enerji, demir-çelik, maden ve sanayi alanlarını temel etkinlik noktaları olarak kabul ediyor ve tarımsal gelişme üzerinde odaklanıyordu. Türkiye, 1948'de Marshall Planı yardım kapsamına alınarak OEEC'ye, Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü, üye olmuştur. 1950-1955 arası Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle kurulan yeni hükümet, devletin ekonomik yaşamındaki etkinliklerini sınırlamaya ve özel kesimin gelişmesini desteklemeye önem vermiştir. 1950-1953 döneminde gerek tarımda gerekse sanayileşmede önemli gelişmeler sağlanmıştır. Tarımın makineleşmesi, kredi imkanları ve tarım için belirlenen yüksek fiyat politikası ile birlikte iklimin elverişli olması bu dönemde tarım üretimini artırmıştır. Aynı zamanda yabancı sermaye girişini kolaylaştırıcı uygulamalar, para arzının artırılması, ithalatın sınırlandırılması ve dış krediler ile yardımlar sayesinde de hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Bu dönemde kitler özelleştirilmeye çalışılmış ve büyük kamu yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Bu dönemde ekonomik büyüme yaşanmasında etkili olan unsurlar şunlardır. Marshall yardımıyla ülkeye gelen traktör sayısında büyük bir artış olmuş. Bu da ekilemeyen toprakların da ekilmesine ve dolayısıyla tarımsal ürün artışına neden olmuştur. Bu da köylülerin gelirlerini olumlu etkilemiştir. Kore Savaşı sebebiyle özellikle pamukta olmak üzere bazı tarım ürünlerinde fiyat artışının gözlenmesi Türk köylüsünü olumlu etkilemiş ve tarımsal büyümeyi sağlamıştır. Not: DP'nin uyguladığı liberal politikalar sonucu ekonominin %50'sine özel sektör sahip olmuş ve böylece 1980'lere kadar uygulanan karma ekonomik sistemine geçilmiştir. 1955-1960 arası DP, 1954 yılından itibaren liberal ekonomik düzenden vazgeçerek CHP zamanında uygulanan korumacı ekonomi politikasına geri dönmüş, dış ticaret açığı böylece dizginlenmeye çalışılmıştır. Plansız ekonominin ortaya çıkardığı olumsuzluklar ve ardından gelen askeri müdahale üzerine 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla tekrar planlı ekonomiye geçilmiştir. Ancak alınan tedbirlerin yeterli olmamasından dolayı Türk lirası Amerikan doları karşısında %100'den fazla değer kaybetmiş ve hükümet IMF'in dediklerini yapmak zorunda kalmıştır. Bu ise enflasyona, ekonomik daralmaya ve halkın gelirinde azalmaya yol açmıştır. Uyarı: yine de bütün bunlara rağmen 1950-60 arası dönemde tarımda, hayvancılıkta, üretimde 1945-49 ve 1960-70 arası döneme göre oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır. 20. ayrımın sonu, sayfa 394.